Evet, geçen hafta Davud'un hayatına bakmıştık. Şimdi devam ediyoruz bu konuda. Ama ilk önce soruyoruz. Aslında Rab en başta Davud'u seçmedi. Kimi seçti kral olsun? Kral Saul. İyi de seçildikten sonra neden onun oğlu Yonatan ya da başka bir oğlu krallığı devam etmedi? Değil mi? Normal sıra bu. Davud mesedildikten sonra onun oğlu devam etti. Ama Rab Saul'u kral olmaktan attı, reddetti onu. Ve bugün okuyacağız bu nasıl oldu. Ne kadar korkunç bir şey. Rab seni seçiyor bu kadar büyük bir görevi için. Yani bütün halkın içinde en büyük görev. Ondan sonra belli bir zamandan sonra reddediliyorsun, atılıyorsun, görevden alınıyorsun. Saul en başta büyük başarılar gösterdi. Filistin halkını yendi. Ama sonra Rab onu atıyor. Neden? Bu olayı bugün okumak istiyoruz. En birinci görüyoruz, Rab Saul'a bir buyruk veriyor onu yerine getirsin diye. Allah sana konuştuktan sonra sen onu yapar mısın? Allah sana konuştuktan sonra nasıl bunu kabul ediyorsun? Bir teklif mi? Yoksa gerçekten bir buyruk mu? Buyruk ve Allah'ın yani teklifi farklı bir şey. Bugün bunu görüyoruz. Evet, birinci olarak Rab buyruk veriyor. Amalek halkı yok et. Nasıl oldu? Okuyorum. 1. Samuel 15. bölümden ayet 1'den 3'e kadar. Samuel Saul'a şöyle dedi. Rab seni kendi halkı İsrail'in kralı olarak mesletmek için beni gönderdi. Şimdi Rab'in sözlerine kulak ver. Peygamber Samuel kral Saul'a gidiyor ve peygamberin görevi buydu. Onlar en büyük kralları bile kontrol ederdiler. Yani aşırı gitmesinler diye Rab'in mesajlarını onlara getirirdiler. Ve devam ediyor. Her şeyi egemen Rab diyor ki, şimdi dinle. İsraillilere yaptıkları kötülükten ötürü Amaleklileri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsraillilere karşı koydular. Ve daha buradan şimdi aşağı yukarı 400 sene önce geçmiş bir olayı andırıyor. Şimdi git. Peygamber Samuel Saul'la konuşuyor. Şimdi git Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şey esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Nasıl bir buyruk bu? Ne kadar zor bir şey. Zor olmasından başka nasıl sert bir şey? Ne kadar sert bir buyruk bu? Neymiş bu Amalek halkı ve onların suçu neydi? Bunu anlamak için Musa'nın zamanına dönüyoruz. Çıkış kitabında İsrail halkı taze Mısır'dan çıktı. Çölde geziyorlar, savunmasız, onların büyük bir ordusu yoktu. Düşün yani yüz binlerce, milyonlarca kişi çölde geziyorsun. Hayvanlarla, kadınlarla, küçük çocuklarla savunmasız bir durumdasın. Okuyorum çıkış kitabına 17, 8'den 16'ya kadar. Amalekliler gelip Refidim'de İsrail'e savaş açtılar. Savaş açtılar durup dururken. Musa, Yeşua dedi ki adam seç git Amaleklerin savaş. Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım. Yani 400 sene geri gidiyoruz. Saul'dan önce Musa'nın zamanında İsrail halkı Amalekliler saldırıyor. Ve şimdi Rab diyor ki Musa'ya tamam ne yapacaksın? Değneğini al sonra. Yeşu, Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerinde çıktılar. Üç kişi. Musa, Harun kimdi? Onun abisi ve Hur. Tamam mı? Tepenin üzerinde çıktılar. Musa elini kaldırdıkça, İsrailliler indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne demek? Kocaman değneğini iki elin kaldırınca kendi savaşçıları, kendi ordusu yendi ama indirdikçe diyor Amalekliler yendi. Ne gösteriyor? Rab burada çalışıyor. Rab Musa'yı kullanıyor. Bütün İsrail halkı göstermek için ne kadar da askeriniz olsa ben sizin arkanızda olmadığımı siz bu Amaleklileri yenemezsiniz. İyi güzel ama ne kadar durabilirsin? Ya bunu 5 dakika, ya bunu 20 dakika, 30 dakika yani her bir en güçlü kişinin elleri düşüyor. Ne var ki Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerinde oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek, yani bütün gün Musa'nın elleri yukarı kaldı. Böylece Yeşua Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Rab Musa'ya dedi ki bunu anı olarak kayda geç. Yani kitapta yaz bu günü. Yeşua'ya da söyle Amaleklilerin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim. Musa bir sunak yaptı. Adını Rab sancağımdır. Yani Yehova Nisi, Yahve Nisi. Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak. Ve sonra yasanın tekrarı 25. Ne vakit Allah'ınız Rab size vereceği toprağa sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşursanız o zaman Amaleklilerin anısını gökten altından sileceksiniz. Bunu unutmayın. Yani daha Musa'nın zamanında Rab kendi halkına buyruk veriyor. Yüzlerce sene sonra bu buyruğu yerine getireceksiniz. O zaman intikam alacaksınız. Evet. Demek onların günahı neydi? Bu Amalek halkın günahı neydi? Neden yani Rab o kadar sert bir buyruk veriyor sağ ola büsbütün yok etsin? En birinci görüyoruz onların büyük suçu neydi? İsrail halkı Mısır'dan çıkarken yani henüz çok zayıfken saldırdılar. Sanki yumurtasından yeni yeni çıkmış bir pirinç gibiydiler. Hiç güçleri yok. Ve o durumda Amalekliler dedi ki bu fırsat şimdi onları yok edelim. Evet. Ama bakarsak başka halklarla, Disa'da Amalekliler, başka halklarla İsrail'e karşı suç işlediler. Mesela Mısırlılar, Mısır halkı yüzlerce sene İsrail halkını soydular, yani kölelik durumuna getirdiler. Edom halkı izin vermedi, onların toprağından çıksınlar. Sayılar 14. bölümde bunu okuyoruz. Moab halkı yani onlara büyü yaptı. Bağlamı çak, en büyük büyücü çaldılar. Sonra onları zina ve putperestlikle denediler. Ama hiçbiri bu Amalek halkı kadar büyük bir ceza hak etmedi, öfkelendirmedi Rabbim. Hiçbiri o kadar büyük bir kötülük yapmadı. Ne gibi? Durup dururken onlara saldırdılar. Yani İsrail halkı onlara hiçbir zararı dokunmayacaktı ama işte bunu yaptılar. Amalek halkının maksadı sadece soygunculuk değil ama İsrail halkını büsbütün yok etsinler. Bu da büyük bir kategori farkı var. Yani başkadır 5 yaşında kızanlar arasında kavga yapsınlar, başkadır yetişkin bir silahlı bir asker 5 yaşında bir kızana saldırsın, değil mi? Peki Rab neden o kadar sert bir ceza veriyor? Yani yeni imanlıyken, hatta imana gelmezden önce bile bu bana çok acayip geldi. Çok ters geldi. Nasıl değil mi? Sevgi Allah'ı diyoruz. Affeden bir Allah. Nasıl affeden bir Allah? 400 sene sonra bu kadar büyük bir ceza veriyor. Bir de düşün 400 sene sonra yani İsrail halkına karşı giden o kişiler çoktan yok olmuş. Onların torunlarının torunlarının torunları yaşıyor ve benim yani önceki ecdadım için ben mi sorumluyum? Benden önce yaşamış olan halk için ben mi sorumluyum? Bu kadar sert bir ceza bize haksızlık gibi gelebilir. Evet. Evet. Ve bunun için biraz düşünelim bu. Ve bunun sadece bu olayda değil. Eski antlaşmada bunu çok defa görüyoruz. Nasıl Rab bu kadar yani acımasız sanki bir ceza veriyor. Ve bunu anlamak için birkaç fikir var. En başta insanların tarihini çizen Rab'tır. İnsanlar değil. Onu okuyoruz. Mesela Pavlus Atina'da, Apostolların İşleri 17'de şöyle diyor. Ve o tek bir kişiden insanlığın her bir milletini çıkardı. Adem'den diyor, her bir milleti türetti. Bütün yeryüzünde otursunlar diye onların tarihlerine ve yaşayacak yerlerine o önceden karar verdi. Yani insanların tarihi insanın elinde değil. Rab ayırıyor, Rab gidiyor ve Rab onu çiziyor, diziyor. Rabbimiz yani halkları yaratıyor, hakkı var halkları yaratsın ve aynı biçimde yok etsin. Nasıl insanları yaratıyor ve yok etme hakkı var, bütün halkları da öyle yapabilir. Biz sanıyoruz insanın hayatı en büyük şeydir ama öyle değil. İkinci olarak düşünmek istiyoruz. Rab diyor ki intikam benimdir, karşılık ben vereceğim. Demek ki İsrail halkı burada Amalek halkından intikam almadı. Bu Rab aldı intikam. Yani İsrail halkı savaşacaktı ama düşmanlık değil. Allah tarafından mesedilmiş bir kral olsa bile kendi kafasına göre savaş açamaz. Saul şimdi kendi kafasına göre gitseydi, Ali Ben şimdi Musa'nın zamanında 400 sene önce yapılan bu haksızlığın intikamını ben şimdi alacağım. Rab bu da olmayacak. Bu büyük bir günah olacaktı. Rab karar verdi. Onun için kutsal bir savaştı. Eğer Saul kendi kafasında bunu yapsaydı olmaz. Günah olacaktı. Evet. Ondan sonra üçüncü bir fikir. Her bir halk için bir sınır var. Onu geçtin mi artık dönüş yok. Rab'in öfkesini uyandırıyorsun bir derece kadar ve bunu artık geçti mi o zaman sanki ölçü doğuyor. Bardak taşıyor. Rab İbrahim'e bu meseleyi anlattı. İbrahim 2000 sene geri gidiyoruz İsa'dan önce. Ve Yaratılış 15'te ne zaman Rab İbrahim'e söz veriyor. Bak yıldızlara senin soyun bu kadar olacak. Ama o zaman hemen aynı anda tarihi anlatıyor. Sen öldükten sonra ne olacak? Anlatıyor ki senin soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı. Ne demek doruk? Doruk demek bir Balkan'ın en yüksek noktası. Demek sen sanki bu Balkan'a biniyorsun. Her bir halk bu Balkan'a biniyor. Günah istemekle gittikçe daha kötü oluyor. Ve en yüksek noktaya geldin mi o zaman diyor ölçü tamamlandı. O zaman ceza var. Rab bekliyor yani bir halkın günahı biriksin, bindikçe binsin ama onu geçti mi sadece bayadan aşağı var. Artık dönüş yok. İşte Amalek halkı da o duruma gelmişti. İbrahim'in zamanından Saul'un zamanına kadar hep suç biriktirdi. O zaman Rab dedi ki artık ölçünüz doldu. Bundan sonra kesin ceza var. Peki bazılar sorabilir. Bu kutsal savaşlar, eski antlaşmada Rab'in buyurduğu kutsal savaşlar, bu Müslümanların cihatlarına benzemiyor mu? Aynısı değil mi? Değil mi? Bu soru insanın aklına gelebilir. Ve diyorlar ki, sizin Allah'ınız savaşçı bir Allah. Hani İsa dedi ki, düşmanlarını sev. Ve bu da en birinci görüyoruz. İsa yeni antlaşma getirdi ve yeni, gerçekten yenidir. Demek orada çok şeyler değişti. İsa ile ve Yahya ile çok şeyler değişti. İsa büyük yenilik getirdi. Evet, eski antlaşmayı okurken bizim eski antlaşma gözlükleri takmamız gerekiyor. Yeni antlaşma gözlüğüyle eski antlaşmayı okuyamayacağız. Eski zamanlar çok daha vahşiydi. Acımasız ve gadar idi. Rab İsrail halkını Mesih'in geleceğine hazır ederdi. Ama onun için o halkı lazımdı korunsun. İsrail halkının hani bir yumurta gibi düşünebiliriz. Ve bu yumurtanın içinde Mesih geldi. Ama bu yumurta lazımdı korunsun. Tamam mı? O kırılsaydı Mesih de meydana gelmeyecekti. Ve aynı biçimde İsrail halkı korunması gerekiyordu. Ve o yüzden çölde gezerken Amalek halkının yapmak istediği yani büsbütün yok etmek o kadar büyük bir suç oluyor. Ve onları yapmaktan Mesih'in de geleceğini yok edecektiler. Evet, o zaman Allah'ın krallığı bir devletiydi. Ama İsa'nın krallığı bütün devletlerin içinde dağınık yaşıyor. Yeni antlaşmadaki Allah'ın krallığı ve İsa'nın getirdiği krallık artık silahlarla korunmuyor, duvarlarla korunmuyor, atom bombalarla korunmuyor. Hayır, biz her bir devlette yaşıyoruz tek bir halk olarak. Sonra Rab öyle cezalar, hani bu kadar bize acımasız gelen cezalar sadece belli bir zaman ve belli halklar için kullandı. Rab hiçbir zaman demedi, Yahudi olmayan bütün halklara öyle yapın ve her zaman öyle yapın. İsrail halkı söz verilen toprağa gelinceye kadar işte bunlar geçerliydi. Bunu büyük bir kontrast yapalım Muhammed'le. Muhammed'in Allah'ı ona buyurdu ki mal ve para kazanmak için savaş yapsın. Yani Muhammed ne zaman Mekke'den Medine'ye geçti? O başladı kervaneleri soymaya ve Allah da bunu buyurmuş. Soy onu, mal, altın ve zenginlik olsun sende. Muhammed kendi keyfine göre komşu halklara saldırdı. Hem de Arapların kutsal saydığı aylarda bile. Arapların yani adetlerine göre 3 tane kutsal ay vardı. Ve bu 3 ay içinde hiçbir savaş, hiçbir katillik lazımdı. İntikam bile alınmasın, kutsal sayılırdı. Ama Muhammed ayet indiriyor. Ondan sonra işte o aylarda artık sizi savaşmaya farz kılırdı. Mecbursunuz. Yani Arapların kutsal saydığı şeylere bile karşı gitti. Evet, bir defasında Muhammed sözde Allah'tan ayet almış, Kureyş halkına saldırsın. Ama kazanamıyorlar. ve Muhammed'in savaşçıları çok öfkeli. Allah buyuruyor ama yapamıyorlar. Nasıl? Allah buyurduktan sonra o size zafer vermeyecek mi? Ama olmadı. Ve şimdi askerler çok hırslı. Yani kendi Kureyş halkını yenemediler. O zaman ne yaptılar? Başka bir ayet inmiş. Ve bu sefer bir Yahudi kasabasına saldırsınlar diye ayet inmiş. Onların bütün mallarını ele geçirsinler. Görüyor musunuz? Ne kadar fark. Kutsal, yani Rabbin Samuel ağzı ile Saul'a buyurduğu şey başka, Muhammed'in yaptığı bambaşka. İsa derken benim krallığım bu dünyadan değildir ama İslamiyet'in krallığı sadece bu dünyadandır. Başka öte düşünce yok. Onun için Muhammed İsa'dan sonra bir adım geri attı. Evet. Ve şimdi görüyoruz bu savaş, hani bu acımasız bir, bize acımasız gelen bu buyruk tamamen ruhsal hakikatlere dayanıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi savaş yapıyorsun ve her bir savaşta ölü oluyor. Yüzlerce, binlerce kişi ölecek. Ne için? Karşılık ne? İsrail halkının hiçbir faydası olmayacaktır. Rab dedi ki, savaş yapacaksınız, kazanacaksınız ama bir iplik almayacaksınız. Nasıl bir şey? Niye o kadar kişi ölsün? Neyi? Savaşacaklar, canlarını verecekler ama düşman hayvanlarını bile alamayacak. Rab yasak etti bu savaşta herhangi bir canlı hayatta kalsın. Yasak etti İsrail halkı ondan en ufak bir şey kazansın. Bunu gördük yani Musa'nın zamanında ne vakit Amalek halkına karşı savaştılar. Evet bunu gördük yani. Bu dua için bir sembol değil mi? Musa 400 sene önce dua ederken, ellerini kaldırırken hani savaş iyi giderdi. Ama zayıflanınca elleri aşağı indirirken güç yok ve kendi askerleri de savaşamadılar. Bu dua için bir semboldür. Amalek halkını yenme gücünü İsrail'den gelmedi. Ama Rab'den geldi. Yengi o veriyor. Şimdi bakalım savaş nasıl gidiyor. Okuyoruz 1. Samuel 15, 4'ten 9'a kadar. Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp saydı. 200 bin askerin yanı sıra Yahudalılardan da 10 bin kişi vardı. Sonra Amaleklilerin kasabasına varıp pusu kurdu. Saul, Havila kasabasından Şurkabas kasabasına kadar Amaleklileri yendi. Demek hani Rab buyurdu ve aynı zamanda yengi veriyor. Amalek halkının kralı adı Agak. Agak'ı sağ olarak yakaladı. Ve şimdi ne lazım yapsın? Rab'in buyruğuna göre. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. Ne var ki Saul ile adamları Agak'ı ve en iyi koyunları, en iyi öküzleri, en besili danaları ve kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini sakladılar. Bak, bu iyi mi? Bu doğru mu? Bunları büsbütün yok etmek istemediler ama değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Şimdi soruyorum size. Saul, Rab'be itaat etti mi, etmedi mi? Bir tarafça itaat etti değil mi? Kendini ve halkını büyük bir riske attı. Savaşa girdi, başlattı ve yendi. Diyebilirsin. Rab'in dediğini yaptı. Ama bir tarafta diyebiliriz itaat etmedi. Her canlıyı öldürmedi. Sadece zayıf ve ucuz şeyleri yok etti. Amalek'in kralını da sağ bıraktı. Neden sağ bıraktı? Herhalde para için değil mi? Ona para verecekti. Buna diyebiliriz yarım itaat değil mi? Değil tam itaat, yarım itaat. Ama böyle bir şey var mı? Sen düşün bir kere, yarım itaat diye bir şey var mı? Yarım itaat demek itaatsizlik değil mi? Ya tam ya hiç. Ben 40% gebeyim olmaz değil mi? Ya gebesin ya değilsin. Aynı biçimde itaat da öyle. Ya itaat ediyorsun ya itaat etmiyorsun. Bir kere hatırlıyorum pazarda geçerken eskiden karı bağırdı. Maraton ki bunlar polo orijinal. Polo orijinal. Düşündüm. Yani yarım orijinal. Düşündüm. Gittim karısı. Ya polo orijinal demek tamamen falsif. Yani öyle. Polo orijinal nasıl olmazsa yarım itaat da olmaz. Değil mi? Evet. Senin şefin sana buyurursa. Şimdi önce çöpleri bokluklara at sonra camları sil. Tamam. Bir buyruk. Sen de gidiyorsun sadece boklukları çöplere atıyorsun. Aa, adam senden memnun kalacak mı? Diyebilir misin? Aa yaptım ya. Diyebilir misin? Hayır. Çünkü ikinci yarısını yapmadın. Yarım itaat tamamen itaatsizliktir. Sonra okuduğumuz gibi en güzel hayvanları sakladı. Ne için? Niçin sakladı bunları? Ve değersiz anaları kurban etti, değil mi? Evet, Saul'un büyük suçu buydu. Rabbi hor gördü. İyi olan ne varsa hepsini sakladı ama değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Bu kabul olacak mı? Rab öyle bir kurban kabul edecek mi? Malaki 1, 6 ve 8 şöyle okuyoruz. Siz Allah görevliler, Rabbin adını küçümsüyorsunuz ve Rab size şöyle diyor. Oğul babasına, kul da efendisine saygı gösterir. Eğer ben baba isem hani bana saygınız? Eğer efendi isem hani benden korkunuz? Siz gene soruyorsunuz, adını nasıl küçümsedik Rab? Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valini, kendi hikmetine yani sun bakalım. Senden hoş kalacak mı? Ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şey egemen Rab. Demek ki sen devlet adamına vergi olarak sakat bir hayvanı vermekten korkuyorsun. Ama bana veriyorsun kurban olsun öyle mi? Düşün yani. İmansız kişiler bile bugün daha anlayışlı. Yani kurban verirken bunu anlıyorlar. Değil mi? Hayvan alırken kurban için lazım kör ya da topal olmasın, kusursuz olması lazım. Yoksa makbule geçmez değil mi? Bugün bile imansızlar bile bunu anlıyor. Ama birçok imanlı bunu anlamıyor. Tabii ki biz kurbanlar için hayvan getirmiyoruz. Bizim kurbanımız ne? Kendimiz değil mi? Kendimiz kurbanız. Kendimiz lazım kurban olarak sunalım. Ve aynı hakikat orada geçerli. Madem öyle bizim de kurbanımız kusursuz olması lazım. Rab'be en güzel zamanı, en güzel parayı, en güzel dikkatimizi ona vermeliyiz değil mi? Ve Saul sonra görüyoruz kendi kendini aldattı. Kendi kendine yalan söyledi. Ruhsal konularda o kadar anlayışsız oldu ki ne yaptığının bile farkında değildi. Kendini çok iyi sandı. Samuel'e de dedi ki, sonra görüyoruz Samuel ona geliyor. Aa ben Rabbin istediğini yapıyorum ya. O kadar kör, o kadar anlayışsız. Onda kutsal ruh var idi ama yine de Rab ondan memnun kalmadı. Bizde de kutsal ruh vardır ama o bizi zorlamıyor. O bizi zorlamıyor, biz gene karar veriyoruz. Evet, vakit geldi, uyanalım. Saul gibi yapmayalım. Rab İsa bizim için en kıymetlisini verdi. Ve o bekliyor sende de en kıymetli parçasını sen veriyorsun. Şimdi bakalım Saul tövbe ediyor. Ama nasıl? Var doğru bir tövbe, var gene sahte bir tövbe. Davut ne zaman? Natan ona geldi. Onun suçunu ona bir benzetme olarak anlattı. Hani Davut çok kızdı. Bu adam hemen ölmeli. Ona hemen dönüyor. Bu adam sensin. Ve bu şok, elektrik bir şok gibi geldi Davut'a. Haklısın diyor. Ben Rab'be karşı günah işledim. Ben Rab'be karşı günah işledim. 5 söz. Fazla bir şey söylemiyor. Bütün tövbesi bu. Ama şurada yok. Saul gene nasıl? Bunu şimdi bugün okuyacağız. Saul'un tövbesi nasıl? O gece Rab Samuel'e konuştu. Saul'u azarlasın. O da hemen ertesi gün gidip onunla karşılaşıyor. Yani bu zaferden sonra Amalek halkını yendiler. Saul bir kral oldu. Ertesi gün hemen Peygamber Samuel yetişiyor. Ve o ikisinin arasındaki konuşmadan çok önemli dersler alabiliriz tövbe konusunda. Acaba Saul tövbe edecek mi, etmeyecek mi? Yoksa Rab diyecek mi? Yok bir şey. Aldanmayan bir tek Allah öyle mi diyecek? Bakalım Samuel ne mesaj getirecek. Adım adım göreceğiz. Saul Samuel'in azarlamasına karşılık verecek. Doğru ve yanlış tövbe buradan anlayacağız. Önce bakacağız Saul'un cevaplarına ve oradan gittikçe daha iyi anlayacağız. Rab'be karşı ciddi olmayan bir kişi nasıl düşünüyor, nasıl sözde tövbe ediyor. Sonra göreceğiz nasıl Samuel Saul'un yalanlarını adım adım yok ediyor. Birincisi, görüyoruz daha şimdi Samuel geliyor. Ofisyal o resmi bir karşılaşma. Allah'ın peygamberi ve Allah'ın kralı şimdi karşılaşıyor. Büyük herkesin önünde. 1 Samuel 15-13. Rab seni kutsasın. Ben Rab'in buyruğunu yerine getirdim. Böyle çıkışıyor Samuel'e. Şimdi sahte tövbenin birinci stratejisi budur. Günah mı? Ne günah? Ortada günah yok. Yani değil mi? Birincisi sahte tövbe eden bir kişi öyle davranıyor. Buna ne diyelim? Saul o kadar kör mü? O kadar anlayışsız mı? Ben iyiyim ya, ne yapıyorum ya? Ah, aramızda da kaç kişi öyle konuşuyor. Ben ne yapıyorum ya, ne yaptım ya? Hem de Samuel'e imanlıca selam ver. Rab seni kutsasın. Oo, çok büyük Allah adamı oldu. Bu tür imanlı Rabbin adını ağzında çiğniyor ama kendi acınacak halini hiç görmüyor. Çok kişi var böyle. Ve Rab Saul'a görev ve krallık vermişti ama Saul onu unuttu. Kendini yükseltirdi. Çünkü Samuel onu arayınca ona dedi. Samuel geliyor, en başta Saul yok. Soruyor, Saul nerede? Askerlere cevap veriyor. Saul burada yok. Karmel kasabasına gitti. Orada kendine bir anıt dikti. Bir heykel, bir pamet. Kendine bir anıt, bir heykel. Büyük bir general gibi. Kendine orada bir pamet denk yaptı. Bir anıt diktiriyor. Yahu sen bu savaşı nasıl başlattın? Rabbin buyruğuyla. Nasıl kazandın? Rabbin gücüyle. Heykel, anıt ne arıyor orada? Rab'be bir kurban yeri yapacağına kendine pametnik yapıyor, anıt yapıyor. Sanki kendi gücüyle düşmanı yenmiş, sanki kendi gücüyle krallık derecesine gelmiş. Evet, sonra devam ediyoruz. İkinci strateji, Samuel diyor ki, madem bunu yaptın, bu kulağıma gelen sesler ne? Hani işte koyun melemelerin seslerini duyuyorum. Bu ne? Hani Rab'in buyruğunu yapmışsın. Şimdi ikinci strateji başkaları suçlamak. Ve Saul böyle devam ediyor. 1 Samuel 15-15. Halk bunları Amaleklilerden getirdi. Halk. Bir değil ben. Halk yaptı. Sahte tövbenin ikinci stratejisi tamam günah oldu ama ben yapmadım. En başta hiç günah diye bir şey yok. İkincisi hani bunu savunamadınca tamam var ama ben değil başkası yaptı. Bu da en eski strateji değil mi? Havada bunu görüyoruz bahçede. Yılan beni aldattı. Bana verdiğin kadın bana yedirdi. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben yapmadım, askerlerim yaptı. Yahu askerlerin başında kim var? Sen kendi askerlerini mi kontrol edemiyorsun da böyle yapıyorlar? Demek ki sen yaptın. Ve sen gördükten sonra yeni fırsatın vardı hayvanları yok edesin. Hayır, yapmadım. Sağ ol, devam ediyor. Üçüncü strateji, sahte bir ruhsallık. Ne gibi? 1 Samuel 15-15 gene bu hayvanlar meselesini konuşuyor. Allah'ın Rabbe kurban sunmak üzere davaların, sığırların en iyilerini sakladılar. Ama geri kalanları tümü yok ettik. Bak, biz onu sakladık ama ne için sor bakalım, ne için sakladık? Kurban için. Hem de çok kurnazca diyor. Allah'ın Rabbe, yani senin Allah'ın demiyor Rabbe. Samuel, senin Allah'ına kurban için bunları sakladık. Bakın Saul ne kadar ustaca bunu işleri biliyor yani. Strateji bu da ne? Tamam ben günah işledim ama sor bakalım ne için onu yaptım? Rab'be hizmet etmek için. Değil mi? Kendi bedensel düşüncelerimiz için ruhani bir bahane uyduruyoruz. Biz de şeytanın laflarına kulak verirsek o bizim günahlarımız için hep bir ayet bulacak. Karını dövdün evde. Ayet hazır. Efesler 5.23 erkek kadının başıdır. Ayet hazır. Muhtaç arkadaşına yardım etmedin. Ayet de hazır. Biz iyi işlerden kurtulmuyoruz ama imanla. Galatya 3.11. Yani öyle bir kök varsa sende işte bu çok kötü bir şey değil mi? Kendi günahlarını ruhsal olarak, ruhsal bir başarı olarak gösteriyorsun. Sonra dördüncü bir şey. Buna diyorum şartlı tövbe. Şart var, uslovya var. 1 Samuel 5, 24-25. Bunun üzerine Saul dedi ki günah işledim. En sonda yok nereye kaçsın kabul ediyor artık. Evet Rab'in buyruğunu da senin sözlerini de çiğnedim dedi. Ne güzel anlayışa geldi. Ha bakın devam ediyor. Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. Gene değil mi? Değil ben biraz bir bahane uyduruyor. Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki Rab'be tapınayım. Yani tövbe ediyorum ama şimdi birlikte halkın önüne çıkacağız. Ne gibi? Halk görsün ki sen beni kabul ettin, sen beni destekliyorsun gene. Gene halkın önünde küçük düşmek istemedi. Sahte tövbenin dördüncü stratejisi bu. Tamam tövbe edeceğim ama önce lazım filan pişman olsun. Şartlı tövbe. En yaygın bu. Ya biz de nasıl yapıyoruz? Tamam, ilah istedim. Ama önce o özür dilesin. O zaman ben de af isteyeceğim ondan. Değil mi? En fazla kullandığımız şartlar budur. Ya da önce çaldığım malı satayım da o zaman tövbe edeceğim. Değil mi? Tövbe aslında nedir? Sen Allah'la savaş yaptın ve şimdi anlıyorsun açan kaybettin. O zaman teslim oluyorsun şartsız. Savaşı kaybettin. Rab seni tuttu. Rab seni sıkıştırdı ve şimdi tövbe etmek durumundasın. O zaman şart yok. Kim daha Rab'e şart koşarsa o daha teslim olmamış, tövbe etmemiş demek. Evet. Beşinci olarak Saul'da ne görüyoruz? Allah korkusu yerine insan korkusu var. 1. Samuel 15:30 ve diyor ki, ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında bana saygı göster. Anlıyor musun? Tövbe ediyorum, kabul ediyorum. Ama şimdi birlikte dönelim. Halkın önderleri bana saygı göstersin. Benimle dön. Ben de Allah'ın Rabbe tapınayım. Sahte tövbenin 5. stratejisi bu. Tamam, tövbe edeceğim ama insanların önünde rezil olmayayım. Gizli, saklı bir tövbe. Saul'un bütün bakışı yanlış. O Rabbe bakacağına daha da insanlara bakıyor. İnsanların düşüncesi, insanların neyisi, fikri, hani daha önemli ne kadar Rab benim hakkında düşünüyor. Öyle değil mi? Evet. Sormuyor. Aman Rab ne diyecek benim için? Ama soruyor ki aman insanların ne diyecek benden için? Süleyman'ın özdeyişleri 29-25 diyor ki insandan korkmak tuzaktır. İnsandan korkmak tuzaktır ama Rab'e güvenen güvenlikte olur. Tövbe sanki bir köprüdür. Arkada insanların önünde Rab var. Sen geçerken o bozuldu ve son gücüyle orada asılı duruyorsun. Az sonra düşüp öleceksin. Rab sana sanki elini uzatıyor. Lazım onu tutasan. Eğer bütün aklın fikrin daha geride kalırsa, insanlara bakarsan Rab'in elini tutamayacaksın ve düşeceksin. Evet. Şimdi gördük bu sahte tövbe. Bunun karşısında Samuel şimdi bize öğretiyor. Bunun karşısında gerçek tövbe nasıl olmalı? Yani bir atasöz var ya, görünen köyü kılavuz istenmez. Yolcular böyle. Bu falanca köy nerede diye hemen karşında baksana gözlerle. Ayrı bir rehber, bir kılavuz tutmak lazım değil. Demek ki bazı meseleler o kadar açık ki aslında konuşmaya bile gerek yok. Ve Saul çok güzel bir laf yaptı. Ben Rab'in istediğini yerine getirdim. Ama Samuel diyor ki, öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi? Yani tövbe eden bir insan lazım hakikati görmeye kuraj bulsun. En birincisi bu. Tövbe etmek mi istiyorsan o zaman olaylara tam gözüyle bak. Yani açık olarak gör. Halin durum nedir? Günah işleyen kişiyi hakikati söylemek için peygamber lazım değil. Günah eden bir kişi bunu kendisi görüyor ve açıklıyor. Herkes bunu yapabilir. Sonra insan sözüne karşı Allah'ın sözünü işitelim. İnsan sözünün yerine Allah'ın sözünü işitelim. Şimdi Samuel'e aynı hakikati Saul'a gösteriyor. 1. Samuel 15-17. Kendini önemsiz saydığın halde sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? Rab seni İsrail'e kral mesut. Rab seni bir göreve gönderip git o günahlı Amaleklileri tümüyle yok et. Hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş dedi. Öyleyse neden Rab'in sözüne kulak asmadın? Allah'ın ruhu bütün insan bahaneleri karşı bizi Rab'in sözüne hatırlatıyor. Ve gerçekten tövbe etmek isteyen bir kişi bunu anlasın. İnsanların laflarına bakarsan hep kendi bir bahane bulabilirsin. Ama Allah'ın sözüne baktığın zaman her şey açık ve ortada. Rab'in sözü keskin bir kılıca ya da bir bıçağa benzettiriliyor. Bir kasap onu alıp hayvanların parçalarını birbirinden ayırmak için kullanıyor. Öyle ki her şey meydana olsun. İbraniler 4:12 diyor ki. Allah'ın sözü diyor iki ağızlı bir kılıç ama aslında bıçak yazıyor. Kılıç savaş değil, bir kasap meselesi var burada. Bir kasap nasıl, değil mi? Etleri ve yağları ve lifleri ve hepsi ayırıyor. Sadece güzel parçalar hani meydanda kalsın, Allah'ın sözü budur. O senin içinde değişik insan sözleri var, gururun var, korkuların var, insan korkuları. Ama Allah'ın sözü geldi mi, bu kesiyor seni. Tamamen çıplak ortadasın ve sadece et kalıyor. Ve Rab onun peşindedir, değil mi? Tövbe etmeyen insan kafasında düşünceleri karma karışık bırakıyor. İzin vermiyor Allah'ın sözü ona öyle davransın. Evet. Ondan sonra asıl ruhsal hizmet nedir? Bu anlayalım bunu. Saul'un bahanesi neydi? Tamam, bazı hayvanları bıraktık ama sor bakalım ne için? Rabbi kurban etmek için. Şimdi ve bu da şimdi Samuel çok meşhur bir ayet söylüyor. Çok tanınan bir cevap veriyor. 1 Samuel 15:22. Rab yakmalık kurbanlardan o kadar hoşlanıyor mu? Ne kadar kendi sözünün dinlemesinden hoşlanıyor? İşte söz dinlemek kurbandan daha iyidir. Onun sözüne önem vermek de koçların yağlarından daha iyidir. Karşılaştırıyor. Kurban mı, itaat mı? Hangisi? Ben Allah için bir şeyler yapayım, ben religiyosunu bir şey söyleyeyim, hareket yapayım, dini bir şey göstereyim, yoksa Allah'ın söylediğini yerine getireyim. İtaat budur. Evet, son olarak görüyoruz Rabbin cezası nedir? Görevden almak. Rabbin cezası bu. Samuel, seninle dönmem dedi. Değil mi? En sonunda Saul istedi ya, benimle dön insanın, hani halkın önderleri beni sayısınlar. Hayır diyorum, seninle dönmem. Çünkü sen Rab'in buyruğunu reddettin, Rab de seni reddetti. İsrail kralı olmayasın. Evet, gerçek tövbe etmeyen kişi değil sadece kendine ama başkalarına da zarar veriyor. Onun için onun görevde olması mümkün değil. Lazım görevden alınsın. Böyle kral altında bütün halk Rab'den uzaklaşacaktı. Onun için başkası lazım, kral olsun. Kaç tane pastör günah işlediler ama onun arkasından hemen sanki bir şey olmamış gibi görevlerine devam ettiler. Ama bu düşünce çok kötü, çok yanlış. Rab elbette herkese fırsat veriyor tövbe etmek için. En büyük pastolara bile. Ama bu demek değil ki sen görevde devam edeceksin. Sen oturacaksın, her bir kişi gibi toplulukta bir yer alacaksın ama önder olamazsın bir daha. Evet, ve son olarak Rab'in çaresi görevi başkasına vermek. Samuel dedi ki, bugün Rab İsrail krallığını elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi. O da kim? Davut. Davut. Şimdi diyeceksin, bu bize ne? Bir tarih, büyük krallar konuşuyor ama Rab İsa aynısı senden için konuşuyor. Hatırlıyor musunuz talentlar benzetmesi? Rab Saul'a büyük talentler verdi değil mi? Çok büyük krallık, çok büyük talentler verdi. Ama Saul, Kral Saul ne yaptı? Onları gömdü. Kullanmadı. Nasıl Rab istedi? Evet, en sonunda Rab hesap soruyor. Bunlarla ne yaptın? Talentlarla ne yaptın? Saul dedi ki sen bu talentlarla ne yaptın? Ama hatırlıyorsunuz bu zengin adam, bu zengin efendi 3 hizmetçisine sorduktan sonra talentlarla ne yaptı? Üçüncüsü ne dedi? Gömdüm. Çalmadım. Olduğu gibi çeviriyorum sana. Ama biliyorsunuz üçüncü hizmetçi hiç de kabul olmadı. Ve efendisi onu diyor uğrattı. Karanlığa. O da diş gözükmesi olacak değil mi? Evet. Ve bunun için aynısı. Saul'un yaşadığı, tabii biz kral değiliz onun gibi. Çok büyük bir görevimiz yok belki. Ama bu prensipler aynı. Rab gördü mü yani sen hizmetini yapmıyorsun? Rab gördü mü yani sen ona hizmet edeceğine, onun için çalışacağına, kendi şöhretin, kendi büyüklüğün için çalışıyorsun? O zaman bu senden alacak ve başkasına verecek. İşte en büyük ceza bu. Sen göreceksin ben neler yapabilirdim ama başkası yapıyor. Çünkü Rab beni dışladı. Çünkü en başta ben Rab'ı dışladım. Onun için diliyorum hiçbirimiz bu duruma gelmesin. Daha vakit varken talentlarımızı kullanalım. Rabbimizin olsun.